Satarım. Geçen hafta kimyagerden geçtim. Bunları söyledikten sonra sırtını köre döndü ve yeniden yola koyuldu. Ne var ki, kör de onunla aynı zamanda adımlarını sıklaştırmaya başladı. Derken bir kötürüm. Ardından bacakları kesik olan. Her biri bulundukları yandan, taşların üzerinde koltuk değnekleri ve sopalarıyla, tahta çanaklarıyla büyük gürültüler çıkararak, büyük bir telaşla alele acele çıka geldiler. Sonra da üçü birden zavallı Gringoire'ın peşi sıra atılıp birbirlerini itip devirerek kendi teranelerini okumaya başladılar. Kör, Caritatem diyordu. Bacakları kesik olan La Buona Manda. Topal da bu ezgili cümleyi An pedazo de pen diye tamamlıyordu. Gringoire kulaklarını tıkadı. Ey Babil Kulesi, nerelerdesin? Diye bağırdı. Ozan koşmaya başladı. Kör koştu, topal koştu, kesik bacak koştu. Sonra da Gringoire sokakta ilerledikçe kesik bacaklar, körler, topallar çevresinde kaynaşıyordu. Tek kollular, çolaklar, tek gözlüler, açık yaralarıyla cüzdanlılar. Kimisi evlerden çıkarak, kimisi küçük yan sokaklardan, kimisi bodrum pencerelerinden. Bağırarak, böğürerek, uluyarak, hepsi de düşe kalka, gelişi güzel, ışığa doğru saldırarak ve yağmurdan sonraki sümüklü böcekler gibi çamurlara yayılarak Ozan'ı dört bir yandan kuşatıyordu. Gringoire hala peşindeki üç işkencecisiyle işin sonunun nereye varacağını da bilmeden ilerliyordu. Ürkek bir tavırla onların ortasında topalların çevresinden dolanarak, bacağı kesiklerin üzerinden atlayarak, ayakları bu sakatlar yuvasında birbirine dolanarak, bir yengeç sürüsünün içinde karaya oturan şu İngiliz kaptan gibi bocalayıp duruyordu. Geri dönmeyi denemek aklına geldi. Ne var ki geç kalmıştı. Bütün bu ordu arkasında kapanıvermişti ve üç dilenci de yakasını bırakmıyordu. Böylece hem bu karşı konulmaz dalgayla, hem korkuyla, hem de bütün bunlar kadar korkunç bir düş haline getiren bir baş dönmesiyle yoluna devam etti. En sonunda Gringoire sokağın öbür ucuna ulaştı. Sokak pek geniş bir alana açılıyordu. Orada gecenin belli belirsiz pusu içinde dağınık binlerce ışık parlıyordu. Gringoire bacaklarının bütün hızıyla paçasına yapışmış olan üç sakat hayaletten kurtulabileceğini umarak kendisini oraya attı. Kötürüm orada koltuk değneklerini fırlatıp ''On deva sombre!'' diye bağırdı ve Paris kaldırımlarında düzenli adım atabilen en ölçülü iki bacağın en iyileriyle onun peşinden koşmaya başladı. Bu arada ayaklarının üzerinde dikilip kalkan kesik bacaklı, demir çivili ağır çanağını Gringoire'nin başına geçiriyordu. Bir yanda kör de ateş saçan gözlerle karşıdan ona bakıyordu. Şair dehşete kapılarak ''Neredeyim ben?'' dedi. Onların yanına yaklaşan dördüncü bir hayalet ''Mucizeler sarayındasın'' yanıtını verdi. Gringoire ''Şeytan çarpsın ki'' diye sürdürdü. ''Çok doğru. Bakan körleri, koşan topalları görüyorum. İyi ama kurtarıcı nerede?'' Buna hepsi birden uğursuz bir kahkahayla cevap verdi. Zavallı Ozan gözlerini çevresinde gezdirdi. Gerçekten de şu anda o korkunç mucizeler sarayında bulunuyordu. Şimdiye kadar böyle bir saatte hiçbir namuslu adamın girmediği şu mucizeler sarayı. Şatla hapishanesinin subayları ve belediye çavuşlarının yanılıp da adımlarını attıkları anda un ufak olup kayboldukları şu sihirli daire. Paris'in suratında İğrenç bir et beni gibi duran hırsızlar beldesi. Başkentin sokaklarında her zaman akan bu kötülük, dilencilik ve serserilik deresinin her sabah çıktığı ve her akşam geri dönüp koşuştuğu lağım. Toplum düzeninin eşek arılarının akşamları ganimetleriyle geri döndükleri muazzam kovan. Çingene'nin, aforoz edilmiş eski rahibin, yoldan çıkmış öğrencinin, İspanyol, İtalyan, Alman, her ulusun, Musevi, Hristiyan, Müslüman, putperest, her dinden serserinin, boyalı yaralarla kaplı olarak gündüz dilenciyken gece haydut kılığına girdiği yalancı hastane. Kısacası hırsızlığın, fuhuşun, cinayetin Paris kaldırımlarında oynadığı o bitmez tükenmez ezeli komedinin bütün oyuncularının o dönemde giyinip soyundukları uçsuz bucaksız vestiyer. Burası o zamanlar bütün Paris alanlarında olduğu gibi doğru dürüst bir taş bile döşenmemiş, düzensiz, yamru yumru geniş bir alandı. Orada çevresinde acayip toplulukların kaynaştığı ateşler yer yer parlıyordu. Herkes gidiyor, geliyor, bağırıyordu. Keskin kahkahalar, çocuk ağlamaları, kadın sesleri duyuluyordu. Işıklı zemin üzerinde kapkara görünen bu kalabalığın elleri, başları binbir garip şekil çiziyordu. Zaman zaman ateşlerin belirsiz büyük gölgelerle karışan aydınlığının titrediği zemin üzerinde insana benzeyen bir köpeğin ya da köpeği andıran bir insanın geçtiği görülüyordu. Bir cehennemin merkezinde gibi bu beldede ırkların ve türlerin sınırı kaybolmuşa benziyordu. Bu insanlar arasında erkek, kadın, hayvan, yaş, cinsiyet, sağlık, hastalık, her şey ortaklaşaymış gibi görünüyordu. Her şey karma karışık, birbirine geçmiş, üst üste konmuş, birlikte sürüp gidiyordu. Orada herkesin her şeyde katkısı vardı. Gringoire, o büyük heyecanı arasında, ateşlerin titrek ve cılız ışığında geniş alanın çevresini kuşatan eski evlerin oluşturduğu iğrenç bir çerçeve ayırt ediyordu. Bunların kurt yeniği içinde pörsümüş, buruşmuş, kavruk, çelimsiz, her biri bir ya da iki aydınlık pencereyle delinmiş ön yüzleri karanlıkta Gringoire'a, büyücülerin cumartesi cümbüşünü göz kırparak seyreden o canavar gibi huysuz, hırçın, çember halinde dizilmiş koca koca yaşlı kadın başları gibi görünüyordu. Bilinmez, işitilmemiş, biçimsiz, yerde sürünen, kaynaşan, düşsel, inanılmaz, yepyeni, hep değişik bir dünya gibiydi bu. Gitgide daha çok ürken Gringoire, üç kıskaçla tutulur gibi üç dilenciye yakalanmıştı. Çevresinde dalgalanan ve avaz avaz bağıran bir yığın başka yüzle adeta sersemleyen bahtsız Gringoire, günlerden cumartesi olup olmadığını anımsamak için var gücüyle aklını başına toplamaya çalışıyordu. Ne var ki, ne yapsa nafile. Bütün çabaları boşunaydı. Belleğinin ve düşüncesinin zinciri kopmuştu. Her şeyden kuşkulanarak, gördükleri hissettikleri arasında kesin karara varamadan duraksayarak şu karşılıksız soruyu kendi kendine soruyordu. Ben bensem bu var mıdır? O varsa ben miyim? Tam o sırada şairi çevreleyen gürültücü kalabalıktan belirli bir haykırış yükseldi. Onu krala götürelim. Haydi onu krala götürelim. Gringoire kendi kendine ''Ey ulu Meryem anamız!'' diye mırıldandı. ''Buranın kralı hiç kuşkusuz bir tekedir.'' Bütün sesler hep bir ağızdan ''Krala, krala!'' diye yineledi. Gringoire sürüklediler. Ona pençesini atan Atanay'dı. Üç dilenci Ozan'ı kesinlikle ellerinden bırakmak istemiyorlardı ve ''O bizimdir!'' diye avaz avaz bağırışarak bir ikilerin pençesinden kapıyı koparıyorlardı onu. Şairin zaten epey hasta olan giysisi bu çekişmede son nefesini verdi. O korkunç alanı geçerken baş dönmesi yok oldu. Birkaç adım attıktan sonra gerçeğin bilincine yeniden kavuşmuştu. Bulunduğu yerin havasına alışmaya başlıyordu. İlk anda onun şair kafasından, belki de yalın ve pek basit, pek bayağı bir şey ama boş midesinden eşyalarla kendisi arasına yayılan adeta bir duman, bir buhar yükselmişti. Böylelikle bu buhar her şeyi karabasanın tutarsız sisi içinde, bütün çevre çizgilerini titreten, bütün şekillere yüz buruşturan, eşyaları ölçüsüz derecede büyük öbekler halinde bir araya getiren, nesneleri ejderha boyutlarına ve insanları hayalet biçimine ulaştıran düşlerin o zifiri karanlıkları içinde belli belirsiz ayrımsamasını sağlamıştı. Yavaş yavaş bu sanrının yerini daha az şaşkın ve daha az büyüten bir bakış almıştı. Çevresindeki gerçek gün yüzüne çıkmaya başlıyor, gözlerine çarpıyor, ayaklarına dolaşıyor ve önceleri dört bir yanından kuşatıldığını sandığı bütün o korkunç şiiri parça parça yıkıyordu. Cehennemin Styx ırmağında değildi de çamur içinde yürüdüğünü, devlerle değil hırsızlarla dirsek dirseğe bulunduğunu ayrımsamak zorunda kaldı. Söz konusu olanın sadece ruhu değil, asıl ve sadece yaşamı olduğunu kavramak zorunda kaldı. Çünkü pek etkili bir biçimde haydutla namuslu adam arasında yer alan şu pek değerli uzlaştırıcıdan yoksundu. En sonunda Gringoire bu sefaat cümbüşünü daha yakından ve daha soğukkanlılıkla inceleyince büyücülerin cumartesi cümbüşünden düpedüz meyhane cümbüşüne düştü. Gerçekten de Mucizeler Sarayı biz meyhaneden başka bir şey değildi. Ama şarapla olduğu ölçüde kanla da kıpkızıla boyanmış bir eşkıya meyhanesiydi. Hırpani kılıklı koruyucuları kendisini en sonunda gidecekleri yere bıraktıkları zaman gözlerinin önündeki görünüm cehennem şiirine de olsa onu yeniden şiire döndürmeye hiç de elverişli değildi. Her zamankinden çok meyhanenin daha da bayağı, daha da kaba gerçeğiydi bu. Hani 15. yüzyılda olmasaydık, Gringoire'nin Michelangelo'dan Cello'ya indiğini söylerdik. Geniş yuvarlak bir taş döşemenin üzerinde yanan, alevleriyle o sırada boş duran bir saç ayağının kızarmış ayaklarına işleyen büyük bir ateşin çevresinde şurada burada rastgele kurt yeniği birkaç masa hazırlanmıştı. Geometri meraklısı herhangi bir uşak onların koşutluğunu sağlamaya ya da en azından pek alışılmamış, hiç kullanılmayan açılarla birbirlerini kesmemelerine özen göstermek tenezzülünde bulunmamıştı. Masanın üzerinde şarap ve birayla ıslanmış birkaç çanak parlıyordu. Bu çanakların çevresine de ateşten ve şaraptan kızarmış bir sürü sarhoş suratı toplanmıştı. Bir yanda kocaman karınlı ve güleç yüzlü neşeli bir adam, şişman, etli, canlı ve kaba bir sokak kızını gürültüyle öpüyordu. Beride bir çeşit sahte asker, argoda dendiği gibi bir düzenbaz, ıslık çalarak yalancı yarasının sargılarını çözüyor ve sabahtan beri binbir türlü bağın içinde sımsıkı sarılı kalan sağlam ve güçlü kuvvetli dizinin uyuşukluğunu gideriyordu. Öte yanda bir çelimsiz sıskada kırlangıç otu ve öküz kanıyla ertesi günkü tanrıya kalmış bacağını hazırlıyordu. İki masa ötede üstü başı böcek kabuğu kaplı bir dilenci, eksiksiz hacı giysisiyle tek düze ezgiyi ve burundan gelen sesleri kesinlikle unutmaksızın St. Rain ilahisini ezberliyordu. Beri de genç bir dilenci, kendisine bir parça sabun çiğneyerek köpük saçma sanatını öğreten yaşlı bir sabun köpüğü saçıcı dilenciden Sara illeti dersi alıyordu. Hemen yanda karnı su toplamış, biri şişkinliğini gideriyor ve aynı masada oturan, o akşam çalınan bir çocuğu sahiplenmek yüzünden ciyak ciyak çekişen dört hırsız kadın da burnunu tıkıyordu. Tarihçi Sava'nın dediği gibi, 200 yıl sonra sarayda son derece gülünç bulunarak krala eğlence olan ve dört bölüme ayrılan ve Petty Bourbon tiyatrosunda oynanan Gece adlı kraliyet balesinde giriş olarak sunulan bütün durumlar. 1653'ün bir tanığı da şunları ekliyor. Mucizeler Sarayı'ndaki o birdenbire değişmeler asla bu kadar uygun bir şekilde başarıyla temsil edilmemiştir. Benserade bizi buna oldukça açık saçık dizelerle hazırlamıştır. Mucizeler Sarayı'nın her yanından gürültü, kaba kahkahalar, müstehcen türküler duyuluyordu. Herkes yanındakini dinlemeden küfredip, yorumlar yaparak kendi başına bir terane tutturuyordu. Şarap çanakları tokuşturuluyor ve çanakların tokuşturulmasından kavgalar doğuyor, ardından da çatlak çanaklar hırtı pırtı giysileri yırtıyordu. İri bir köpek kuyruğunun üzerine oturmuş ateşe bakıyordu. Bu rezalete birkaç çocuk da katılmıştı. Çalınan çocuk hem ağlıyor hem gülüyordu. Bir başkası 4 yaşında şişman bir oğlan çocuk bir hayli yüksek bir sırada bacakları sallanarak oturuyordu. Masa ancak çenesine kadar geliyordu. Çocuğun hiç sesi çıkmıyordu. Bir üçüncüsü bir mumdan akan erimiş bal mumunu parmağıyla büyük bir ciddiyetle masanın üzerine yayıyordu. Bir sonuncusu da küçük bir çocuk, çamurların içine çömelmiş, bir tuğla parçasıyla kazıyarak Stradivarius'u bayıltacak bir ses çıkardığı kocaman bir kazanın içinde adeta kaybolmuştu. Ocağın hemen yanı başında bir fıçı vardı. Üzerinde de bir dilenci. Tahtında oturan kraldı bu. Gringoire'a sahip çıkan üç kişi onu fıçının önüne getirdiler. Çocuğun oturduğu kazanın dışında bütün bu gürültülü içki ve sefahat alemi zırp diye derin bir sessizliğe gömüldü. Gringoire ne soluk almaya ne de gözlerini kaldırmaya cesaret ediyordu. Kendisini sahiplenen o üç kopuktan biri, ''Adam, şapkanı çıkar!'' dedi. Ve Gringoire daha bunun ne demek olduğunu anlamadan bir iki şapkayı başından almıştı bile. Sefil, içler acısı bir külahtı bu gerçekte. Ama hala güneşli ya da yağmurlu günlerde pekala işe yarıyordu. Gringoire içini çekti. Bu arada kral fıçısının tepesinden ona seslendi. ''Bu ahlaksız kimin nesi böyle?'' Gringoire iliklerine kadar ürperdi. Bu ses ona tehditle vurgulanmasına karşın daha o sabah dinleyiciler arasında ''Sadaka, Tanrı rızası için sadaka'' diye vızıldayarak dinsel temsiline ilk darbeyi indiren sesi anımsattı. Başını kaldırıp baktı. Bu gerçekten de Clopin Togioff'uydu. Krallık simgeleriyle kaplı giysilerini sırtına geçirmiş olan Clopin Togioff'un üzerinde ne eksik ne de fazla bir paçavra vardı. Kolundaki yara kaybolup gitmişti bile. Elinde o dönemde kamçılı çavuşların halkı sıkıştırmak için kullandıkları ve Bolaye adını verilen beyaz meşin kayışlardan oluşan kamçılardan birini tutuyordu. Başında etrafı çemberli ve tepesi kapalı bir başlık vardı. Ama bunun pamuklu bir çocuk takkesi mi yoksa bir kral tacı mı olduğunu anlamak pek güçtü. Çünkü bu iki nesne son derece birbirine benzer. Bu arada Gringoire, Mucizeler Sarayı kralının toplantı salonundaki o kahrolasıca dilenci olduğunu anlayınca nedenini kendi de bilmeden biraz umuda kapılmıştı. "Üstadım," diye kekeledi. "Kral Hazretleri, Haşmetli efendim, size nasıl seslenmem gerekiyor acaba?" dedi en sonunda. Sesinin en yüksek noktasına varmıştı ve artık ses tonunu nasıl indirip yükselteceğini bilemiyordu. "Kral Hazretleri, Haşmet Meap ya da düpedüz arkadaş de, canın nasıl isterse bana öyle hitap et. Ama çabuk ol, savunman için bana ne söyleyeceksin?" Gringoire, "Savunmam için mi?" diye düşündü. "İşte bu hiç hoşuma gitmedi," diye içinden geçirdikten sonra kekeleyerek sözlerini sürdürdü. "Ben bu sabah..." "Clopin Togioff'u, seni şeytan paralasın," diye gürleyerek onun sözünü kesti. "Adını söyle, ahlaksız. Başka şey istemez. Dinle bak, sen burada kudretli üç hükümdarın karşısında bulunuyorsun. Biri ben, ahlaksızların büyük kralının yerine geçen halifi, Metelik Kralı, Argo Krallığı'nın yüce hükümdarı Clopin Togioff'u. Şurada başı bir paçavrayla sarılı gördüğün şu yaşlı sarı adam, Çingeneler ve Bohemler Dükü Metius Hungadis Pasli. Bizi dinlemeyip de bir sokak fahişesini okşayan şu şişko da Galilya İmparatoru Gilium Rosa. Bizler senin yargıçlarınız. Sen Argo Krallığı'nın uyruğu değilken Argo ülkesine girdin. Kentimizin ayrıcalıklarına tecavüz ettin. Namuslu, kibar insanların dilince, hırsız, dilenci ya da düpedüz serseri değilsen cezalandırılmalısın. Söyle bakalım, bunlara benzer bir şey misin? Kendini temize çıkar. Niteliklerini bir bir say da görelim hele. Gringoire, ne yazık ki o onura erişemedim, dedi. Ben temsilin yazarıyım. Togioff'u, onun sözünü tamamlamasına vakit bırakmadan yeter diye sürdürdü konuşmasını. Asılacaksın. Namusluken soylu efendiler. Elinize düştükleri zaman izlere karşı siz nasıl davranıyorsanız, kentimize giren sizinkilere karşı biz de aynı şekilde davranıyoruz. Sizin dilencilere, serserilere uyguladığınız yasaları dilenciler sizin için kullanıyor. Eğer o yasa kötüyse kabahat sizin. Kenevir gerdanlığın üzerinde arada sırada bir namuslu adam yüzü görmek gerek. Bu olaya onur kazandırır. Hadi bakalım arkadaş, dünyalıklarını kendi isteğinle şu masum kızlarla paylaş hele. Serserileri eğlendirmek için ben seni astıracağım. Sen de içki almak için para keseni onlara vereceksin. Yapacağın herhangi bir maskaralık varsa orada küçük taş havanın içinde San Piero Boff'tan çaldığımız pek güzel taştan bir İsa var. Ruhunu ille de onun başına musallat etmek istiyorsan ancak 4 dakikan kaldı. Konuşma pek korkunçtu. Galile İmparatoru masanın ayağını desteklemek için çanağını kırarken ''Tanrı şahit olsun çok güzel söyledi'' diye haykırdı. Clopin Togioff'u tıpkı kutsal papa gibi vaaz veriyor. Gringoire büyük bir soğukkanlılıkla ''Sayın İmparator ve Kral Hazretleri'' dedi. ''Nasıl oldu da metanetine kavuştu bilmem. ama kesin ve kararlı bir sesle konuşuyordu. Böyle bir şeyi aklınıza bile getirmezsiniz. Olacak şey değil. Benim adım Pierre Gringoire. Bu sabah adliye sarayının toplantı salonunda temsil edilen dinsel piyesin yazarıyım. Bunun üzerine Clopin, ''Ya demek sensin ha üstad?'' dedi. ''İki gözüm kör olsun ki ben de oradaydım. İyi ama arkadaş, sabahleyin bizi sıkıntıdan patlatmış olman, akşama asılmaman için geçerli bir neden midir?'' Gringoire, ''Ben bu işin içinden zor kurtulacağım. Selamete çıkmak için akla karayı seçeceğim demektir.'' diye düşündü. Bununla birlikte gene de bir çaba daha gösterdi. ''Şairlerin neden serserilerle dilenciler arasına katılmadığını bir türlü anlayamıyorum.'' dedi. Aspos serseriydi. Homeros dilenciydi. Mersul hırsızdı. Clopin onun sözünü kesti. ''Sen galiba bir sürü anlaşılmaz sözler söyleyip çal çene ederek bizi uyutmaya çalışıyorsun. Şeytan çarpsın seni. Bu numaraları bırak da kendini adam gibi astır, bitsin gitsin.'' Gringoire elindeki olanakları adım adım savunarak ''Kusura bakmayın, Metelik Kralı Hazretleri.'' dedi. ''Bu zahmete değer. Bir dakika lütfen. Dinleyin beni. Beni dinlemeden mahkum edemezsiniz.'' Gerçekten de çevresindeki gürültü onun zavallı cılız sesini bastırıyordu. Küçük oğlan kazanını her zamankinden daha büyük bir coşkuyla kazıyordu. Üstelik de tam o sırada yaşlı bir kadın kıpkızıl sac ayağının üzerine iç yağı dolu bir tava yerleştirmişti. Ateşin üzerine oturtulan tavadan da bir karnaval maskelisini kovalayan bir yığın çocuğun çığlıklarını andıran bir gürültü geliyordu. Bu arada Clopin Togliofu, Çingene Dükü ve Zil Zurna sarhoş olan Galile İmparatoru'yla bir süre konuşup akıl danışır gibi göründü. Sonra sert ve kaba bir sesle bağırdı. ''Susun be!'' Kazanla Tava onu dinlemeyip ikili türkülerini sürdürdüklerinden bir iki fıçısının üzerinden aşağı atladı. Kazana bir tekme attı. Kazan çocukla birlikte 10 adım öteye yuvarlandı. Bir tekme de tavaya vurdu. Onun da bütün yağı ateşe döküldü. Sonra ne çocuğun boğuk boğuk ağlayışına ne de bütün akşam yemeği bembeyaz alevler halinde uçup giden yaşlı kadının homurtularına kulak asarak büyük bir ciddiyetle çıkıp tahtına oturdu. Togliofu bir işaret yaptı. Dük de, imparator da, baş yardımcılarla cüzamlılar da gelip onun çevresinde at nalı biçiminde dizildiler. Bütün vücudu hala müthiş bir korkunun pençesinden kurtulamayan Gringoire bunun tam ortasında bulunuyordu. Pırtı pırtı kılıkların, paçavraların, madeni pulların, çatal yabaların, baltaların, aşırı derecede sarhoş bacakların, çıplak iri kolların, iğrenç, pis, canı çekilmiş ve sersemlemiş suratların meydana getirdiği bir yarım daireydi bu. Dilenciliğin, ahlaksızlığın bu yuvarlak masasının ortasında Clopin Togliofu, bu senatonun başkanı olarak, bu senyörlüğün kralı, bu ruhani toplantının papası olarak, önce fıçının bütün yüksekliğince, sonra da bilmem nasıl azametli, vahşi, yırtıcı ve korkunç bir tavırla hepsine egemendi. Bu durum onun göz bebeklerini parlatıyor ve yabanıl suratındaki dilenci soyunun hayvansal görünüşünü bir parça yumuşatıyordu. Domuzlar arasında bir yaban domuzu sanırdınız. Clopin nasırlı elleriyle biçimsiz çenesini okşayarak Gringoire'a ''Buraya bak!'' dedi. ''Senin asılmaman için bir neden göremiyorum. Bunun senin hiç hoşuna gitmediği açıkça görülüyor. Bu da pek doğal. Sizler, kent soylu efendiler, buna alışık değilsiniz. Olayı gözünüzde pek büyütüyorsunuz. Her şeye karşın biz senin kötülüğünü istemeyiz. İşte sana şimdilik yakanı kurtaracak bir çare. Aramıza katılıp bizlerden biri olmak ister misin?'' Bu önerinin yaşamın elinden kaçtığı, her şeyden ayrılmak üzere olan Gringoire'nin üzerinde yaptığı etkiyi anlamak hiç de zor değildi. Şair bu öneriye bütün gücüyle yapıştı. ''İsterim, elbette. Öyle de bir isterim ki.'' dedi. Clopin, ''Yan kesiciler sınıfına katılmaya razı oluyor musun?'' diye sürdürdü. Gringoire, ''Yan kesiciler sınıfına, elbette.'' diye yanıtladı. Metelik Kralı, ''Bizim topluluğumuzun bir üyesi olduğunu kabul ediyor musun?'' diye sordu. Bu topluluğun bir üyesi olmaya. Argo krallığının bir uyruğu olmaya. Argo krallığının bir uyruğu olmaya. Serseri ve dilenci. Serseri ve dilenci. Yürekten mi? Yürekten. Bunun üzerine kral, şunu da belirteyim ki, dedi. Bütün bunlarla birlikte gene de asılabilirsin. Şair, tüh, hay kör şeytan, dedi. Klopan sakin sakin, hiç istifini bozmadan, yalnız, diye sürdürdü. Daha sonra, daha da görkemli bir törenle, yufka yürekli, acıması bol Paris kenti hesabına, güzel bir taş dar ağacında, namuslu kişiler eliyle asılırsın. Bu da bir avuntudur. Gringoire da, öyle, dediğiniz gibi, dedi. Daha başka yararlar da var. Bir derebeyinin uyruğu olduğun için, Parisli kent soyluların ödemek zorunda oldukları temizlik ve aydınlanma gibi vergilerden hiçbirini ödemeyeceksin. Gringoire, pekala, öyle olsun, dedi. Razı oluyorum. Dilenciyim, argoluyum, yan kesiciyim, istediğiniz her şeyim. Sayın Metelik Kralı, ben eskiden de bütün bunlardım zaten. Çünkü filozofum ben ve bildiğiniz gibi her şey felsefedir. Her insanda filozoftur. Metelik Kralı kaşlarını çattı. Sen beni kim sanıyorsun arkadaş? Sen orada hangi Macaristan Yahudisi argosu dırlanıp duruyorsun bakayım? İbranice bilmem ben. Haydut olduksa Yahudi olmadık ya. Hem ben artık hırsızlık bile etmiyorum. O işlerin çok üstündeyim. Adam öldürüyorum. Boyun vurucu. Evet, kese vurucu. Hayır. Gringoire, öfkenin daha da kesikleştirdiği bu sert sözlerin arasına birkaç özür sözcüğü sıkıştırmaya çalıştı. Özür dilerim efendimiz. İbranice değil, Latinceydi söylediklerim. Klopan müthiş bir öfkeyle, ''Bak sana gene söylüyorum.'' diye sürdürdü. ''Yahudi değilim ben ve seni de astıracağım. Havrası batasıca. Anladın mı? Senin yanındaki şu küçük Yahudi esnaf bozuntusunu da astıracağım. Ve tıpkı kalp parayı çiviler gibi bir tezgaha çivilendiğini görmeyi umuyorum.'' Togliofu böyle konuşuyorken parmağıyla kısa boylu, sakallı bir Macar Yahudisini gösteriyordu. Adam o ezeli Fakitake, Karitatem tekerlemesiyle Gringoire'a yanaşmıştı ve başka dil bilmediği için de Metelik Kralı'nın öfkesinin kendi üzerine taşmasına bir anlam veremeden şaşkın şaşkın bakıyordu. En sonunda Klopan Hazretleri yatıştı. ''Serseri!'' dedi bizim Ozan'a. ''Demek ki hırsız olmak istiyorsun öyle mi?'' Ozan da ''Elbette!'' diye yanıt verdi. Asık suratlı Klopan ''İstemek her şeyi çözümlemez!'' dedi. İyi niyet çorbaya bir soğan daha koymaz. Sadece cenneti boylamaya yarar. Cennetle argo ayrı ayrı iki şeydir. Argo ülkesine kabul edilmek için bir işe yaradığını kanıtlamalısın. Bunun için de mankeni yoklaman gerekiyor. Gringoire, istediğiniz her şeyi yoklarım, dedi. Klopan bir işaret yaptı. Birkaç argolu halkadan çıktı. Az sonra da dönüp geldiler. Alt uçlarında tahtadan iki ayakla sonuçlanan, onlar sayesinde rahatça döşemeye yerleştirilebilen iki direk getirdiler. İki direğin üst ucuna enlemesine bir hatıl yerleştirdiler. Böylece ortaya portatif, güzel bir dar ağacı çıktı. Gringoire da bunun kaşla göz arası karşısına dikili verdiğini görmekle büyük bir memnunluk duydu. Dar ağacının hiçbir eksiği yoktu. Galasın üzerinde zarafetle sallanan ip bile yerli yerindeydi. Gringoire derin bir kaygıyla içinden ''Bunlar ne yapmak istiyorlar acaba?'' diye geçiriyordu. Tam o sırada duyduğu bir çıngırak sesi kaygısına son verdi. Dilenciler bir mankeni boynundan dar ağacındaki ipe asıyorlardı. Bu kırmızılar giydirilmiş korkuluk gibi bir şeydi ve üzerinde o kadar çok çıngırak ve küçük çan vardı ki onlarla rahatça 30 tane kastilya katırı donatabilirlerdi. Bu binlerce çıngırak ipin sallantısıyla bir süre titredi. Sonra azar azar hafifledi. Ve en sonunda kum saatiyle su saatini tahtından indiren o sarkaç yasasına uyarak hareketsiz kaldı. İşte o zaman Klopan, mankenin altına yerleştirilen sallantılı eski çürük iskemleyi işaret ederek Gringoire'a ''Çık şunun üzerine!'' dedi. ''Kahretsin, ay kör şeytan!'' diye söylendi Beriki. ''Kafamı patlatacağım!'' İskemleniz Martalis'in bir dörtlüğü gibi topallıyor. Bir ayağı 6 ece, öbür ayağı 5 ece. Klopan, çık dedim diye gürledi. Gringoire iskemlenin üzerine çıktı. Kollarını ve başını bir hayli dalgalandırdıktan sonra orada dengesini güçlükle bulabildi. Metelik kralı, şimdi de sağ ayağını sol bacağının çevresine dola ve sol ayağının ucunda dikil. Gringoire, aman efendimiz dedi. Demek ki kolumu ya da bacağımı kırmamı kesinlikle istiyorsunuz, öyle mi? Klopan başını salladı. Bak dinle arkadaş, sen çok konuşuyorsun. İşte konu kısaca şu. Dediğim gibi ayağının ucunda dikileceksin. Böylece mankenin cebine ulaşabilirsin. Mankeni yoklayacaksın. İçinde bulunan keseyi çekip çıkaracaksın. Bütün bunları bir tek çıngırak sesi duyulmadan yaparsan ne âlâ, dilenci olabilirsin. Bizim artık seni tam 8 gün boyunca sopaya çekmekten başka işimiz kalmaz. Gringoire, kahretsin, nasıl yaparım ben bunu? Dedi. Peki ya çıngırakları öttürürsem? O zaman asılacaksın, anlıyor musun? Gringoire içini çekerek, hiçbir şey anlamıyorum, dedi. Bir kez daha dinle. Mankenin ceplerini araştıracaksın. Para kesesini bulup alacaksın. Bu iş sırasında bir tek çıngırak oynarsa asılacaksın. Bunu anlıyor musun? Gringoire, evet, dedi. Bunu anladım. Sonra? Çıngıraklar duyulmadan keseyi çekip çıkarmayı başarırsan serseriler arasına katılacaksın. 8 gün peş peşe sopaya çekileceksin. Artık iyice anlamışsındır, değil mi? Hayır, efendimiz. Hiçbir şey anlamıyorum. Benim kazancım nedir? Birinde asılacağım, öbüründe dövüleceğim. Ya dilencilik, diye sordu Klopan. Ya dilencilik, onun hiç önemi yok mu? Senin iyiliğin için döveceğiz seni, dayağa alışman için. Ozan, yo, çok teşekkür ederim, dedi. Kral, davul gibi ses veren fıçıya ayağıyla vurarak, hadi bakalım çabuk ol hele, dedi. Mankenin ceplerini karıştır da bu işte bitsin. Son bir kez daha uyarıyorum seni. Eğer bir tek çıngırak sesi duyarsam, mankenin yerini sen alacaksın. Argolular çetesi, Klopan'ın bu sözlerini alkışladı. Dar ağacının çevresine pırdolayı yerleştiler. Öylesine insafsızca, acımadan gülüyorlardı ki, Gringoire onları fazlasıyla eğlendirdiği için kendilerinden korkmaması gerektiğini anladı. Ozan'ın kendisine buyrulan o korkunç eylemi başarmanın zayıf şansından başka, artık hiçbir umudu kalmamıştı. Bunu denemeye karar verdi. Ama önce soyacağı mankene içinden, canı gönülden, yana yakıla dua etti. Bu ruhsuz kuklayı yumuşatmak, kendini acındırmak, dilencileri yumuşatmaktan daha da kolay olabilirdi. Küçücük bakır dilleriyle bu binlerce çıngırak ona ısırmaya, ıslık çalmaya hazır kara yılanların açık ağzını anımsatıyordu. Ah, diyordu alçak sesle. Yaşamım bu çıngırakların en önemsizinin en küçük bir kımıltısına bağlı, öyle mi? Sonra da ellerini kavuşturarak, çıngıraklar, ey çıngıraklar, sakın çalmayın ne olur. Ey ziller, sakın ötmeyin, olmaz mı? Diye yalvarıyordu. Toguyo füyücü acındırmak için bir çaba daha gösterdi. Ya birdenbire sert bir rüzgar eserse? Diye sordu. Bir iki bir saniye bile duraksamadan asılırsın, yanıtını verdi. Ozan ne erteleme, ne kurtuluş, ne de kaçamak olanağı bulunduğunu görünce bütün yürekliliğiyle kesin kararını verdi. Sağ ayağını sol bacağının çevresinde döndürdü. Sol ayağının ucunda dikildi ve kolunu uzattı. Ne var ki tam mankene dokunacağı sırada sadece tek ayağa kalan bedeni olup olacağı 3 ayağı olan iskemlenin üzerinde sallandı. Gringoire elinde olmaksızın mankene dayanmak istedi. Dengesi bozuldu ve elinin itmesiyle önce kendi çevresinde dönen, sonra da 2 direk arasında görkemli bir biçimde sallanan mankenin binlerce çıngırağının o uğursuz titreşimiyle adeta sersemleyip sağırlaşarak bütün ağırlığıyla küt diye yere düştü. Gringoire düşerken kahretsin, lanet olsun diye bağırdı ve yüzü koyun, ölü gibi olduğu yerde kala kaldı. Bu arada tepesindeki çıngırak seslerini ve serserilerin şeytansı gülüşlerini, üstelik bir de Togoyofu'nun ''Kaldırın şu sersemi de bir güzel asın!'' diyen sesini duyuyordu. Ozan ayağa kalktı. Kendisine yer açmak için mankeni çengelden çıkarmışlardı bile. Argolular Gringoire'yı iskemlenin üzerine çıkardılar. Klopan yanına gelip ipi boynuna geçirdi ve omzuna vurarak ''Elveda arkadaş!'' Papa'nın sülalesinden bile olsan artık kurtulamazsın, dedi. Acıyın bana, sözü Grengua'nın dudaklarında can verdi. Şair bakışlarını çevresinde dolaştırdı. Hiçbir umut yoktu. Hepsi gülüp eğleniyordu. Metelik kralı iri yarı bir dilenciye, ''Bellevin de l'étol'' diye seslendi. Berike hemen kalabalıktan ayrılıp ortaya çıktı. ''Atılın üzerine tırman.'' Bellevin de l'étol büyük bir çeviklikle iki direğin arasındaki atıla çıktı. Ve biraz sonra Grengua gözlerini kaldırınca onun tepesindeki direkte çömelmiş durduğunu dehşetle gördü. Klopon Togoyof'u, ''Şimdi'' dedi. ''Ben ellerimi çırpar çırpmaz. Kızıl Henry, sen de bir dizinle vurarak iskemleyi devirirsin. François Champagne, sen de bu serserinin ayaklarına asılırsın. Sen de Bellevin, omuzlarına atılırsın. Her üçünüz de aynı anda, anladınız mı?'' Grengua iliklerine kadar ürperdi. Klopan, Togoyof'u, bir sineğe saldıran üç örümcek gibi Grengua'nın üzerine atılmaya hazır bekleyen o üç argoluya ''Hazır mısınız?'' diye sordu. Zavallı idam mahkumu korkunç bir bekleme anı geçirirken, Klopan ayağının ucuyla alevlerin yetişemediği birkaç asma dalını sakin sakin ateşin içine doğru itiyordu. ''Hazır mısınız?'' diye yineledi ve birbirine vurmak üzere ellerini açtı. Bir saniye sonra her şey bitmiş olacaktı. Ama sanki aklına birden bir şey gelmiş gibi zırt diye duruverdi. ''Bir dakika'' dedi. ''Az kalsın unutuyordum. Onu isteyen bir kadın bulunup bulunmadığını sormadan hiç kimseyi asmayız biz. Geleneğimiz böyledir. Arkadaş, bu senin son çaren. Bir dilenci kadınla evlenmelisin. Yoksa ipe çekilirsin. Bu çingene yasası okuyucuya ne kadar garip görünürse görünsün, bugün bile eski İngiliz hukuk kurallarında bu uzun uzadıya yazılır. Grengua bir soluk aldı. Yarım saatten beri ikinci kez olarak ölüme kıl payı kala yeniden yaşama dönüyordu. Onun için buna da pek güvenmeye cesaret edemiyordu. Yeniden fıçısının üzerine çıkan Klopan, ''Hey, buraya bakın!'' diye bağırdı. ''Hey, kadınlar, kadıncıklar! İçinizde büyücüden dişi kediye kadar bu ahlaksız herifi isteyen bir ahlaksız kadın var mı? Hey! Gahon Colet, Elizabeth Trouvey, Simon Yodoyne, Magibiebo, Sırık Tönlo, Berak Fonuel, Michel Jonelle, Kulak Kemiren Claude, Matthew Ruine Jegro, Terry Isabu. Gelin de bakın, bedavadan bir erkek. İsteyen var mı?'' İçinde bulunduğu bu sefil durumda Grengua hiç kuşkusuz pek iştah verici halde değildi. Dilenci kadınlar öneriyle pek fazla ilgilenir gibi görünmediler. Zavallı adam onların ''Hayır, hayır asın onu, bütün kadınlar bundan zevk duyacaktır'' dediklerini işitiyordu. Bu arada üç kadın kalabalığın içinden sıyrıldı, gelip ozanı kokladı. Birincisi dört köşe suratlı şişman bir kızdı. Filozofun içler acısı uzun ceketini büyük bir dikkatle inceledi. Giysi pek aşınmıştı ve bir kalburdan daha da delik deşti. Kız yüzünü buruşturdu. ''Eskici torbası'' diye homurdandı ve sonra da Grengua'ya dönerek ''Paltonu görelim hele, bakalım nasıl bir şey.'' ''Yitirdim'' dedi Grengua. ''Şapkan? Başımdan aldılar. Ayakkabıların? Artık neredeyse hiç tabanları kalmayacak duruma geldiler.'' ''Para kesen? Ne yazık ki!'' diye kekeledi Grengua. ''Tek bir meteliğim bile yok.'' Dilenci kadın sırtını dönerek ''Asılmaya razı ol, bir de üstelik teşekkür bile et!'' diye karşılık verdi. Yaşlı, kara kuru, bomburuşuk, iğrenç, mucizeler sarayına leke düşürecek bir çirkinlikteki ikinci kadın Grengua'nın çevresinde döndü dolaştı. Grengua kadın kendisini isterse diye korkuyla tir tir titriyordu. Ama hatun ağzının içinde ''Çok sıska'' diye mırıldanarak uzaklaştı. Üçüncüsü oldukça körpe bir kızdı. Pek de çirkin değildi. Zavallı adamcağız alçak sesle ona ''Beni kurtarın'' dedi. Kız bir süre onu acıyan gözlerle inceledi. Sonra bakışlarını yere indirdi. Eteklerinin kıvrımlarını düzeltti ve öylece bir türlü karar veremeden ikircikli kaldı. Ozan gözleriyle onun bütün devinimlerini izliyordu. Bu onun son umut ışığıydı. Genç kız en sonunda ''Hayır, hayır'' dedi. ''Hayır olmaz. Guillaume Longjo beni döver.'' Ve yeniden kalabalığın içine daldı. Flopan, ''Arkadaş, talihin yok.'' dedi. Sonra da fıçının üzerinde ayağa kalktı. Ve bir açık artırma görevlisinin sesine öykünerek, ''Bunu hiç kimse istemiyor mu?'' diye bağırdı. Herkesin neşesi doruk noktasına ulaşmıştı. ''Kimse istemiyor mu bunu? Bir, iki, üç.'' Sonra da dar ağacına dönerek başıyla bir işaret yaptı. ''Sattım. Belevin de Letol, Kızıl Henry, François Champouine.'' Yeniden Grangoa'ya yaklaştılar. Tam o anda Argolular arasından bir bağırışma yükseldi. ''Esmeralda, Esmeralda!'' Grangoa ürperdi. Gürültünün geldiği yana doğru döndü. Kalabalık aralandı ve saf, temiz, parlak güzellikte bir yüze yol verdi. Gelen çingene kızıydı. Grangoa bütün heyecan içinde büyük bir şaşkınlıkla ''Esmeralda'' dedi. Ozan, günün bütün anılarının bu sihirli sözcükle ansızın düğümlenivermesi karşısında şaşırıp kalmıştı. Bu olağanüstü yaratık, ta Mucizeler Sarayı'nda bile çekiciliğinin ve güzelliğinin egemenliğini sürdürüyormuşa benziyordu. O geçerken kadınla erkekle Argoluların hepsi usulca yana çekiliyordu ve kaba, haşin yüzleri onun bakışıyla aydınlanıyordu. Esmeralda, o tüy gibi hafif yürüyüşüyle mahkuma yaklaştı. Güzel keçisi Jali de peşindeydi. Grangoa canlıdan çok ölüye benziyordu. Genç kız bir süre sessizce onu seyretti. Sonra da büyük bir ciddiyetle Klopan'a ''Bu adamı asacak mısınız?'' diye sordu. Metelik kralı ''Evet hemşire.'' diye yanıt verdi. Ya da sen onu kendine eş olarak kabul edersin. Genç kız alt dudağıyla o sevimli büzüştürmeyi yaptı. Kabul ediyorum, dedi. O zaman Grangoa sabahtan beri düş gördüğüne, bunun da o düşün devamı olduğuna kesin olarak inandı. Gerçekten de serüven sevimli olmakla birlikte pek sarsıcıydı. Boynundaki ipi çözdüler. Şairi iskemleden indirdiler. Heyecanı o kadar büyüktü ki oturmak zorunda kaldı. Çingene dükü bir tek sözcük söylemeden bir toprak testi getirdi. Çingene kızı onu Grangoa'ya uzattı ve ''Bunu yere atın.'' dedi. Testi dört parçaya bölünerek kırıldı. Bunun üzerine çingene dükü ellerini ikisinin alnına koyarak ''Kardeş.'' dedi. ''Bu kız senin eşindir. Bacım, bu adam senin kocandır. 4 yıl için. Hadi gidin.'' Düğün gecesi. Birkaç dakika sonra Ozan'ımız kendini sivri kubbeli, her yanı kapalı, sıcacık, küçücük bir odada buldu. Önünde oturduğu masa, yanı başında asılı duran tel dolaptan kimi şeyler istemeye pek can atarmışa benziyordu. Bir yandan da rahat bir döşeğin umuduyla güzel bir kızla baş başa bulunuyordu. Serüven bir sihri andırıyordu adeta. Grangoa kendini ciddi olarak peri masallarındaki kahramanlardan birinin yerinde görmeye başlıyordu. Zaman zaman kendisini cehennemin ta esfeli safilinden cennete bu kadar çabuk, göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir sürede taşıyan, kanatlı iki ejderha koşulu ateşten arabanın hala oralarda olup olmadığını araştırmak istermişçesine gözlerini çevresinde dolaştırıyordu. Zaman zaman da gerçeğe yapışmak ve ayaklarını büsbütün yerden kesmemek için bakışlarını inatla giysilerinin deliklerine dikiyordu. Düş evrelerinde oradan oraya savrulan aklı artık sadece bir pamuk ipliğine bağlı gibiydi. Genç kız ona hiç aldırış etmiyormuşa benziyordu. Odanın içinde gidip geliyor, herhangi bir tahta iskemleyi yerinde oynatıyor, keçisiyle konuşuyor, şuna buna dudak büküyor. En sonunda gelip masanın yanına oturdu. Böylece Grangoa da onu rahatça seyredebildi. ''Ey okuyucu! Siz de bir zamanlar çocuk oldunuz. Belki de hala çocuk olmak mutluluğundasınızdır. Hiç sanmıyorum ki güzel bir yaz gününde bir akarsu kıyısında çalılıktan çalılığa keskin açılar çizerek uçan, bütün dalların ucunu öpen, yeşil ya da mavi güzelim bir kız böceği kovalamış olmayasınız. Bana gelince yaşantımın en iyi kullanılmış günlerini oralarda kız böcekleri kovalayarak geçirdim. Çırpınarak uçan, vızıldayan, kanatları allı morlu, ortasında kendi devinimlerinin hızıyla gizlenen, örtünen, ele geçmez bir şeklin uçtuğu o küçücük kasırgaya gözlerinizin ve düşüncenizin nasıl merakla saplandığını anımsarsınız herhalde. Bir kanat ürpermesinin arasında hayal meyal beliren havai yaratık size düşsel, temelsiz, elle tutulmaz, gözle görülmez gibi gelirdi. Ne var ki kız böceği en sonunda bir sazın tepesinde dinlenirken siz de soluğunuzu keserek tül gibi ince uzun kanatlarını, mineli uzun entarisini, billur iki küreyi incelerken ne derin hayranlıklara dalardınız ve şeklin gölgeye, yaratığın hayalete düşünerek yeniden çekilip gitmesini görmekten ne kadar korkardınız. Bu duyguları anımsayın ki Gringoire'nin o zamana kadar sadece dansın, şarkının, gürültünün kasırgası arasından ancak ayırt edebildiği bu esmeraldayı görülen, elle tutulan şekli altında seyrederken neler hissettiğini kolayca anlayabilirsiniz. Şair, genç kızı dalgın bakışlarla izlerken gitgide daha çok düşlere dalıyordu. İşte demek ki Esmeralda buymuş diye düşünüyordu. Tanrısal bir yaratık, bir sokak dansözü, onca şey ve bu kadarcık şey. Bu sabah temsilime öldürücü darbeyi vuran oydu. Akşam hayatımı kurtaran da o. Kötülük meleğim, kurtarıcı meleğim. Şerefim hakkı için çok güzel bir kadın. Beni böylece bu halimle kabul ettiğine bakılırsa bana çıldırasıya tutkun olmalı. Sahi, bak dedim de aklıma geldi. Diyerek yaratılışının, felsefesinin temelini oluşturan o gerçek bilinciyle birdenbire ayağa kalktı. Bu işlerin nasıl olup bittiğini pek bilmiyorum. Ama onun kocasıyım ben. Kafasında ve gözlerinde bu düşünceyle genç kıza öyle sert ve öyle çapkınca yaklaştı ki Esmeralda geriledi. Benden ne istiyorsunuz kuzum? Dedi. Gringoire, bunu bana nasıl sorabilirsiniz tapılası Esmeralda? Diye yanıt verdi. Şair bu sözleri öyle tutkulu bir sesle söylemişti ki kendi bile bunu duyunca şaşırdı. Çingene güzeli o iri gözlerini fal taşı gibi açtı. Ne demek istediğinizi anlamıyorum, dedi. Gitgide ateşlenen ve önünde sonunda sadece bir mucizeler sarayı erdemiyle karşı karşıya bulunduğunu düşünen Gringoire, nasıl olur, dedi. Ben senin değil miyim tatlı sevgilim? Sen benim değil misin? Büyük bir saflıkla genç kızın beline sarıldı. Çingene kızının beli yılan balığının derisi gibi adamın ellerinden kaydı. Genç kız bir sıçrayışta hücrenin öbür ucuna atladı, eğildi. Bu kamanın nereden çıktığını Gringoire'nin anlamasına bile vakit kalmadan elinde küçük kamayla doğruldu. Kızın öfkeli ve azametli bir tavrı vardı. Dudakları kabarmış, burun delikleri açılmış, yanakları elma gibi kızarmıştı. Göz bebeklerinde de şimşekler çakıyordu. Aynı zamanda da beyaz bir keçi gelip kızın önüne yerleşti ve Gringoire'a yaldızlı, epeyce sivri, güzel iki boynuz yükselen bir savaş kalkanı sundu. Bütün bunlar göz açıp kapayıncaya kadar olmuştu. Kız böceği eşek arasına dönüşüvermişti. Zehirli iğnesiyle sokmak için can atıyordu. Bizim filozof sersemlemiş bakışlarını bir keçiye, bir genç kıza çevirerek şaşkın şaşkın baka kalmıştı. En sonunda şaşkınlıktan kurtulup da konuşabilecek hale gelince ''Ulu Tanrım'' dedi. ''İşte dünyaya metelik vermeden yaşamın keyfini çıkaran iki yaratık.'' Bir yanda çingene kızı da sessizliği bozdu. Sen gerçekten de pek küstah rezilin biri olmalısın. Gringoire gülümseyerek, kusura bakmayın ama küçük hanım, dedi. Niçin beni eş olarak aldınız kuzum? Senin asılmana seyirci mi kalmalıydım? Aşk umutlarında bir parça düş kırıklığına uğrayan şair, demek ki, dedi, benimle evlenirken beni dar ağacından kurtarmaktan başka bir düşünceniz yoktu, öyle mi? Başka nasıl bir düşüncem olmasını istiyordun? Gringoire dudaklarını ısırdı. Evet, dedi. Aşkta sandığım kadar üstün gelmiş değilim henüz, anladık. Ama öyleyse o zavallı testiyi kırmak neye yaradı ki? Bu arada Esmeralda'nın kamasıyla keçinin boynuzları hala herhangi bir saldırıya karşı koymaya hazır haldeydi. Ozan, bayan Esmeralda, dedi. Anlaşmaya varalım. Ben Şatle hapishanesinde tutanak yazmanı ya da avukat yardımcısı değilim. Size de sayın belediye başkanının buyruklarına, yasaklarına karşı gelerek Paris'in göbeğinde böyle hançer taşıdığınız için dava açacak değilim. Biliyorsunuz ki 8 gün önce Noel Lesrupvein bir saldırma taşıdığı için 10 metelik ceza ödemeye mahkum edildi. Her neyse bu benim işim değil. Ben olaya geliyorum. cennetteki yerim üzerine yemin ederim ki sizin izniniz olmadan size yaklaşmayacağım. Ama bana yiyecek bir şeyler verin. Aslında Gringoire, Balo di Priu gibi pek az şehvetliydi. Genç kızları saldırıyla zor kullanarak elde eden o şövalye, silahşor yaratılışlı kimselerden değildi. Başka konularda olduğu gibi aşk konusunda da uygun bir fırsat beklemeyi, ılımlı davranmayı yeğlerdi. Güzel bir yemek, hele de sevimli bir arkadaşla baş başa yenen yemek, hele de karnı açsa ona bir aşk serüveninin başlangıcıyla sonucu arasındaki güzel bir perde arası gibi görünürdü. Çingene kızı hiç karşılık vermedi. Hor görerek dudak büktü. Bir kuş gibi başını kaldırdı. Sonra da kahkahayla güldü. Ve o minicik kama, Gringoire arının iğnesini nereye sakladığını göremeden, geldiği gibi ansızın ortadan kayboldu. Az sonra masanın üzerinde bir çavdar ekmeği, bir dilim peynir, biraz yağ, buruşuk birkaç elma, bir ibrik, bir de bira belirdi. Gringoire hırsla yemeğe koyuldu. Teneke çatalının çini tabağındaki öfkeli şıkırtısını duyunca bütün aşkının iştah haline dönüştüğünü sanırdınız. Genç kız adamın karşısında oturmuş sessizce ona bakıyordu. Narin eliyle dizlerinin arasında gevşekçe sıkışan keçinin akıllı başını okşarken kafasında arada sırada gülümsediği bambaşka bir düşünce olduğu besbelliydi. Bu bir yandan oburluk, bir yandan da düşlem sahnesini sarı bir mum aydınlatıyordu. Bununla birlikte midesinin ilk açlık melemeleri bastırılıp, Gringoire ortada kala kala bir tek elma kaldığını görünce yalancıktan utanır gibi oldu. ''Siz yemiyor musunuz Bayan Esmeralda?'' Genç kız başıyla olumsuz bir işaret yaptı ve düşünceli bakışlarını döndürüp hücrenin kubbesine dikti. Gringoire onun baktığı şeye bakarak ''Acaba ne düşünüyor bu böyle?'' diye içinden geçirdi. Onun dikkatini böylesine çeken şey, kubbenin kilit taşına oyulmuş şu taştan cücenin yüz buruşturması kesinlikle olamaz. Kahretsin, bu benzetmeyi sineye çekmem gerek. Ardından sesini yükseltti. Küçük hanım! Genç kız onu duymuyor gibiydi. Bir iki daha yüksek bir sesle, Bayan Esmeralda! Dedi. Boşuna gayret. Genç kızın aklı başka yerdeydi. Gringoire'nin sesi de onu uyarmaya yetecek güçte değildi. Bereket versin ki keçi işe karıştı. Yavaşça hanımının kolundan çekiştirmeye başladı. Çingene kızı sanki bir uykudan ansızın uyandırılmış gibi sertçe ''Ne istiyorsun Jelly?'' dedi. Kızın konuşmaya başladığını görünce pek sevinen Gringoire ''Karnı aç onun da'' dedi. Esmeralda ekmek ufalamaya başladı. Jelly de büyük bir zarafetle onun avcunun içinden onları yedi. Bir yanda Gringoire da onun yeniden düşlere dalmasına vakit bırakmadı. Nazik bir soru yöneltmek cesaretinde bulundu. ''Demek beni kendinize eş olarak istemiyorsunuz, öyle mi?'' Genç kız gözlerini ona dikti ve ''Hayır'' dedi. ''Peki aşığınız olarak?'' Genç kız dudağını büzdü ve ''Hayır'' diye karşılık verdi. ''Ya dostunuz, arkadaşınız olarak?'' Genç kız bakışlarını gene ona dikti. Bir süre düşündükten sonra ''Belki'' dedi. Filozoflar için pek değerli olan bu ''Belki'' Gringoire'ı yüreklendirdi. ''Dostluğun ne demek olduğunu biliyor musunuz?'' diye sordu. Çingene kızı ''Evet'' diye yanıtladı. ''Ağabeyle kız kardeş olmaktır. Birbirine karışmadan birbirine yaklaşan iki ruh. Elin iki parmağıdır bu.'' Gringoire ''Peki ya aşk nedir?'' diye sürdürdü. Esmeralda ''Ah aşk mı?'' dedi. Sesi titriyor, gözleri parlıyordu. ''İki olup gene de sadece bir tek olmaktır bu. Bir melek şeklinde birbirinde eriyen bir erkekle bir kadındır. Cennettir bu.'' Dansöz kız böyle konuşurken Gringoire'ı garip biçimde etkileyen bir güzellikteydi. Ve ona sözlerinin adeta doğulu coşkusuyla tam bir uyum içindeymiş gibi görünüyordu. Pembe, tertemiz dudakları yarı gülümsüyordu. Saf ve dingin alnı, üzerine üflenen bir ayna gibi zaman zaman düşüncesinin altında buğulanıyor, bulanıyordu. Aşağı eğik, uzun, kapkara kirpiklerinden yüzünün yandan görünüşüne bir ışık. Raffaello'nun daha sonraları bekaretin, analığın, tanrısallığın mistik kesişme noktasında yeniden bulduğu o eşsiz tatlılığı veren anlatılmaz bir ışık yayılıyordu. Gringoire gene de "Sizin hoşunuza gitmek için nasıl olmalı?" diye sürdürdü. "Erkek olmalı." "Peki ya ben? Ben neyim öyleyse?" "Bir erkeğin başında miğfer, elinde kılıç, topuklarında da altın mahmuzlar vardır." "Anlaşıldı," dedi Gringoire. "At olmayınca erkek de olmuyor. Sevdiğiniz biri var mı?" "Aşkla mı?" "Aşkla." Esmeralda bir süre düşüncelere daldı. Sonra garip bir ifadeyle, "Bunu pek yakında öğreneceğim," dedi. Bunun üzerine şair sevecenlikle, "Neden bu akşam olmasın?" dedi. "Neden ben olmayayım?" Genç kız ona gururlu bir bakış yöneltti. "Ben ancak beni koruyacak bir erkeği sevebilirim." Gringoire saçlarının köküne kadar kızardı. Ne demek istediğini anladı. Hiç kuşkusuz, genç kız 2 saat önce içinde bulunduğu ciddi durumda onun kendisine gösterdiği pek önemsiz desteğe anıştırma yapıyordu. O akşamın bütün öbür serüvenlerinin sildiği bu anı aklına geldi. Eliyle alnına vurdu. "Ah, gerçekten de. Dediniz de aklıma geldi. Küçük hanım, söze oradan başlamam gerekirdi. Çılgın dalgınlığımı bağışlayın. Quasimodo'nun pençelerinden nasıl kurtulabildiniz?" Bu soru üzerine çingene kızı ürperdi. Yüzünü elleriyle örterek, "İğrenç kambur," dedi. Şiddetli bir soğukta kalmışçasına titriyordu. Bir türlü düşüncelerinin peşini bırakmayan Gringoire, "Gerçekten de iğrenç ve korkunç," dedi. "Peki ama ondan nasıl kurtulabildiniz?" diye sordu. Esmeralda gülümsedi, içini çekti ve hiç sesini çıkarmadı. Gringoire başka bir yoldan gene sorusuna dönmeye çalışarak, "Neden peşinize takıldığını biliyor musunuz?" diye sürdürdü. Genç kız, "Hayır, bilmiyorum," dedi. Ardından da hemen çabucak, "İyi ama siz de peşimden geliyordunuz, siz beni neden izliyordunuz?" diye ekledi. Gringoire da, "Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bilmiyorum," dedi. Bir süre sessizlik oldu. Gringoire elindeki bıçakla masaya çentik yapıyordu. Genç kız gülümsüyor ve duvarın ötesinde bir şeye bakarmış gibi duruyordu. Birdenbire zorlukla işitilen bir sesle şarkı söylemeye başladı. Ansızın sustu ve Jali'yi okşamaya koyuldu. Gringoire, "Güzel bir keçiniz var," dedi. "O benim kız kardeşim," diye karşılık verdi Beriki de. "Size neden Esmeralda diyorlar?" "Hiç bilmiyorum." "Ama nasıl olur?" Genç kız, boynuna tesbih ağacının tohumlarından yapılmış bir zincirle asılı duran, eni boyundan uzun, küçük bir torbaya benzer bir şey çıkardı göğsünden. Bu torbacıktan keskin bir kafuru kokusu yayılıyordu. Üzeri yeşil ipekli bir kumaşla kaplıydı ve tam ortasında da zümrüt öykünmesi kocaman bir cam vardı. Genç kız, "Kim bilir, belki de bunun yüzünden," dedi. Gringoire torbacığı eline almak istedi. Beriki geri çekildi. "Sakın dokunmayın. Bu bir muska. Ellersen ya sen büyüyü bozarsın ya da büyü seni çarpar." Ozan'ın merakı gitgide daha çok artmıştı. "Onu size kim verdi?" Genç kız bir parmağını dudaklarının üzerine koydu ve muskayı koynuna sakladı. Ozan başka sorular denedi. Ama genç kız hep yarım yamalak, kaçamak yanıtlar verdi. "Bu Esmeralda sözcüğü ne anlama geliyor?" Genç kız da, "Bilmiyorum," dedi. "Hangi dilden bu?" "Galiba Çingenece." "Ben de kuşkulanmıştım zaten," dedi Gringoire. "Siz Fransa'nın yerlisi değil misiniz?" "Hiçbir fikrim yok." "Ananız, babanız, akrabalarınız var mı?" Esmeralda çok eski bir ezgiyle okumaya başladı. "Babam bir erkek kuş, anam bir dişi kuş. Aşarım denizi teknesiz, aşarım denizi gemisiz." "Peki," dedi Gringoire. "Fransa'ya kaç yaşında geldiniz?"
"Pek küçük geldim."
"Paris'e ne zaman geldiniz?"
"Geçen yıl."
"Biz Port-au-Papel'den içeri girerken çalılardan bir çalı bülbülünün havaya doğru uçtuğunu gördüm. Ağustos sonlarıydı. Kendi kendime kış şiddetli olacak dedim." Böylece başlayan bu söyleşiden son derece hoşnut olan Gringoire, "Oldu da," dedi. "Ben o kışı hep parmaklarımın ucuna üfleyerek geçirdim. Demek sizin geleceği bilme yeteneğiniz var, öyle mi?" Genç kız gene kısa heceli yanıtlar vermeye başladı. "Hayır." Şu çingene dükü dediğiniz adam sizin kabilenin başkanı mı?
Evet. Bunun üzerine Ozan çekinerek
bizi de o evlendirdi diye ekledi. Bir iki gene her zamanki gibi dudağını büzdü.
Senin adını bile bilmiyorum dedi.
Adım mı? Pek istiyorsanız söyleyeyim. Pierre Gringoire.
Ben çok daha güzel bir ad biliyorum dedi genç kız.
Şair buna hain diye karşılık verdi. Ama ne olursa olsun beni öfkelendiremezsiniz. Bakın beni daha iyi tanısanız belki de seversiniz. Kim bilir? Sonra da siz bana öykünüzü öyle bir güvenle anlattınız ki ben de size karşı güven duymak zorundayım. Bilin ki adım Pierre Gringoire'dır. Gones köyünden çiftçi oğluyum. 20 yıl önce Paris kuşatmasında babamı Burgonyalılar astılar. Pikalılar da anamın kanını deştiler. Böylece 6 yaşında ayağımda papuç tabanı olarak Paris kaldırımları bulunduğu halde yetim öksüz kaldım. 6'dan 16 yaşıma kadar olan arayı nasıl açtım bilmiyorum. Bir manav kadın arada bir erik veriyordu. Bir fırıncı zaman zaman önüme bir ekmek kabuğu fırlatıyordu. Akşamları ne yapıp edip kendimi kolbaşılara yakalatıyordum. Onlar da beni hapse atıyorlardı. Orada adeta beni bekleyen bir saman yığını buluyordum. Bütün bunlar gördüğünüz gibi büyümeme, zayıflamama engel olmadı. Kışın Senso konağının reva altında güneşte ısınırdım. Ve Saint-Jean şenlik ateşinin Ağustos sıcağında yakılmasını pek gülünç bulurdum. 16 yaşında bir meslek sahibi olmak istedim. Sırasıyla her şeyi denedim. Asker oldum ama yeterince yürekli değildim. Rahip oldum. Ne var ki yeterince dindar değildim. Sonra içki içmesini de bilmiyordum. Başka çare kalmayınca marangoz yanına çırak girdim. Yeterince güçlü değildim. İlkokul öğretmenliğine daha çok hevesim vardı. Okuma yazma bilmediğim bir gerçekti. Ama bu bir neden değildir. Bir süre sonra ayrımına vardım ki her şey için bende eksik olan bir şey vardı. Hiçbir işe yaramadığımı görünce kendi isteğimle şair ve besteci oldum. Bu insanın avare olunca her zaman girebileceği bir meslektir. Arkadaşlarımdan olan birkaç eşkıya oğlunun bana öğütledikleri gibi hırsızlık etmekten de daha iyidir. Büyük bir talih eseri olarak günün birinde Notre Dame'ın pek saygıdeğer başdiyakozu Claude Follow'a rastladım. Benimle ilgilendi. Eğer bugün gerçek bir okur yazarsam, Latince'yi Cicero'nun De Officiis'inden, Celestin'in rahiplerinin Mortologium'da kadar biliyorsam, ne skolastikte, ne şiirde, ne de uyakta, hatta ne de şu bilgelerin bilgesi gizli bilimlerde kara cahilsem, hepsini ona borçluyum. Büyük bir zaferle, halkın da katılımıyla, bugün Adliye Sarayı'nın toplantı salonunda sergilenen dinsel oyunun yazarı benim. Bir adamın çıldırmasına yol açan 1465 yılının o harikulade kuyruklu yıldızı üzerine de 600 sayfalık bir kitap yazdım. Daha başka başarılarım da oldu. Bir parça askeri marangoz olduğumdan Jean Mahon'un şu kocaman humbara topunun yapımında da çalıştım. Hani bilirsiniz denemesi yapıldığı gün Charenton Köprüsü'nde patlayıp da 24 meraklı seyircinin ölümüne neden olan top. Görüyorsunuz ki ben hiç de evlenmek için kötü bir kısmet değilim. Keçinize öğretebileceğim pek çok hokkabazlık biliyorum. Söz gelimi, değirmenleri Pont-Ormenius boyunca gelip geçenlere çamur sıçratan şu lanet olasıca Paris piskoposunun öykünmesini yapmak gibi. Sonra eğer ücretimi öderlerse temsilim bana çok para getirecek. Her neyse. Ben zekamla, bilgimle, öğrenimimle, eğitimimle emrinizdeyim küçük hanım. Artık siz nasıl isterseniz, tertemiz, namusluca ya da neşe içinde, eğer hoşlanırsanız karı koca olarak, öylesini yeğlerseniz ağabey kız kardeş gibi sizinle yaşamaya hazırım. Gringoire bu uzun konuşmasının genç kız üzerindeki etkilerini bekleyerek sustu. Birikinin gözleri yere dikilmişti. Alçak sesle, Phoebus, diyordu. Sonra Ozan'a doğru dönerek bu Phoebus sözcüğünün anlamı nedir diye sordu. Kendi konuşmasıyla bu soru arasında nasıl bir bağlantı bulunabileceğini pek kavrayamayan ama gene de bilgisini ortaya dökmekten geri kalmayan Gringoire böbürlenerek bu Latince bir sözcüktür. Güneş anlamına gelir dedi.
Genç kız da "Güneş mi?" diye sürdürdü. "Brengoa, tanrı olan pek yakışıklı bir okçunun adıdır bu," diye ekledi. Çingene kızı "Tanrı mı?" diye yineledi ve sesinde düşünceli, tutkulu bir şey vardı. Tam o sırada genç kızın kolundaki bileziklerden biri açıldı ve yere düştü. Brengoa onu düştüğü yerden almak için çabucak eğildi. Doğrulduğu zaman kızla keçi kaybolmuşlardı. Bir sürgü sesi işitti. Bu hiç kuşkusuz yandaki hücreyle bağlantısı olan, dışarıdan kapanan küçük bir kapıydı. "Hiç olmazsa bana bir yatak bıraktı mı acaba?" diye düşündü. Hücrenin dört bir yanını dolaştı. Üzerinde uyumaya elverişli eşya olarak uzunca bir tahta sandıktan başka bir mobilya yoktu. Onun da kapağı oymalı olduğundan oraya uzandığı vakit Alp dağlarının tepesinde boylu boyunca yatan Mikomigas'ın hissedeceği duyguya yakın bir duyumsamaya kapıldı. İyi kötü yerleşerek "Eh hadi bakalım," dedi. "Katlanmamız gerek. Pek garip bir düğün gecesi doğrusu ya. Çok yazık. Bu kırık testiyle evlilikte hoşuma giden, tufan öncesi çağlardan kalma ve saf bir şey vardı."